Ayrım 28, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 383. 61. Bölüm, Ben Filotei, 10. Ben 13 yaşındayken iki tane çok komik şey oldu. Birincisi, birinin güzelliğim kasabadaki erkekleri rahatsız ettiği için benim peçe takmam gerektiği konusunda bir fikir düşünmesi. Kar getiren Ali buz toplayacağı yerde ağzı bir karış açık etrafımda dolaşıp beni takip etmeye başlayınca oldu bu. Günün bütün saatlerinde önümde belirmeye başlamıştı. Tıpkı İbrahim'in yaptığı gibi ve gerçekten ağzından sular akıtarak. Ben bir anlamda hoşlanıyordum bundan ama aynı zamanda da kızdırıyordu beni. Eziyet gibi bir şeydi. Yaptığı zaman kızıyordum ve yapmadığı zaman yine biraz kızıyordum. Ah, belki de artık eskisi kadar güzel değilim diye düşünüyordum. Bu yüzden tekrar ortaya çıktığında hem rahatlıyor hem de kızıyordum. Çünkü en azından görünüşümü yitirmediğimi gösteriyordu bu. Kimseye söylemeyin çünkü ölürüm. Bunu asla hiç kimseye söylemedim. Yani bu bir sır ve kesinlikle kendinize saklamalısınız. Ama bazen kar getiren Ali'nin nerede olabileceğini tahmin ediyor ve tam oraya gidiyordum. Bunu yalnızca ona takılmak için yapıyordum. Umarım benim çok kötü olduğumu düşünmezsiniz. Siz söylemeden de ben kötü olduğumu biliyorum zaten. Öteki olan şey de birdenbire kanamaya başlamamdı ve hiç beklemiyordum. Ne olduğunu bile bilmiyordum. Bu yüzden de çok korktum ve ölmek üzere olduğumu filan zannettim. Neyse ki tam o sırada ağanın konağındaydım. Leyla Hanım saçımı fırçalıyordu, ben onunkini fırçaladıktan sonra Drosula pamuk kediyi fırçalıyordu. Pamuk Vejd içinde olduğundan Drosula'yı ısırmaktaydı. Neyse işte, rahatlamak için dışarıdaki küçük odaya gitmem gerekti ve kanamakta olduğumu o zaman fark ettim. Koşarak içeri geldim, ağlıyordum ve kendimi oradan oraya fırlatarak feryatlar ediyor, dünya sona ermiş gibi davranıyordum. Leyla Hanım sonunda hareket etmemi önlemek için kollarımdan tutarak derdimi söylemeye zorladı. ''Leyla Hanım, ben kanıyorum.'' dedim. Önce o ''Neren kanıyor, neren, bir yerini mi kestin?'' diye sordu. Ama sonunda durumu çaktı ve elini ağzına koyarak güldü. Kahkahası çok hoştu, gümüş çanlar gibi böyle. Neyse, kedi yüzünden eli kanayan Drosula'yı da yanımıza çağırdı ve kadın kanamasının onda da başlayıp başlamadığını sordu. Drosula şaşkın şaşkın bakıp kalınca Leyla Hanım anladı ki henüz onda başlamamış. Leyla, bacaklarınızın arasından kan geldiğinde artık bebek yapacak kadar büyümüşsünüz demektir. Her ay birkaç gün sürer ve buna katlanmak zorundasınız. Çünkü başka şansınız yok. O yüzden şikayet etmenin manası da yok dedi. Herhalde ikiniz de bebek istersiniz ve Drosula da ben de evet iyi olur dedik. Leyla, ben bebeğim olmadığı için üzülmüştüm dedi ve gözleri azıcık parlar gibi oldu. Yerlere kan damlatmamamız için bir bez parçasını nasıl katlayacağımızı gösterdi bize ki o da öyle yapıyormuş ve pek de güzel bir şey değildi aslında. Peki nasıl yapıldığını biliyor musunuz diye sordu. Biz de neyin nasıl yapıldığını Leyla Hanım diye sorduk. Bebeğin nasıl yapıldığını dedi ve biz bilmediğimizi söyledik. Sonra Leyla açıklamaya çalıştı. Çok utanıp heyecanlandığından lafını şaşırdı ve öyle şiirsel anlatıp işi öylesine yüceltti ki hiçbir şey anlamadık esasında. Benim her şeyi gerçekten anlamam için birkaç yıl daha geçmesi gerekti. Ve o zamana kadar da Drosula da ben de bu işin narlarla, eriklerle ve hıyarlarla ilgili bir şey olduğunu zannettik. Onun meyveyle, sebzeyle ilgili bir işin neden o kadar eğlence bulduğunu da hep merak ettik. 62. Bölüm, Kara Tavuğa Mektup. Bir çömlekçinin oğluna, hem de imansızların inancına sahip olan birine asla mektup yazmamış olduğumdan ötürü sizin gibi birine hitap etmenin doğru adabını bilmiyorum. Dolayısıyla bu mektuba sizi selamlamadan başlamakla hoşgörünüze sığınıyorum. Zorlayıcı koşullar söz konusu olduğundan, bunun gibi mektupların hele barış zamanında bile mektupların çoğunlukla yerlerine ulaşmadığı hesaba katılırsa, yerine zaten ulaşmayacaklarına dair kuşkularım var. Ayrıca siz bir asker olduğunuz ve savaşta pek çok talihsizlikler vuku bulduğu için, insan buradaki gibi alıcının mektubu okumak üzere hayatta olup olmayacağını da hesaba katmak zorunda. Kasabadaki diğer mektup yazıcılar, daha doğrusu bunlardan burada kalabilmiş olanlar, Osmanlıca yazma itiyadında olduğu içindir ki, anladığım kadarıyla siz bunu okuyamıyorsunuz. Kendimi ebeveyninizin katibi olmak gibi bıktırıcı bir vaziyette buldum. Ebeveyniniz besbelli sabık öğrencilerimden birinden ders almak suretiyle Yunan harfleriyle Türkçe okuyup yazabildiğinizi bana söylediklerinde çok şaşırmış olduğumu söylemek zorundayım. Türklerin zeka yönünden son derece tembel olduklarına inanmaya alışmış olduğumdan, aranızdan hiç değilse birinin hem beyin hem de inisiyatif sahibi olduğunu keşfetmek, ırkınızın geriliğini doğal yetenek yoksulluğundan ziyade öğretim eksikliğiyle açıklamak daha mı doğru olur diye fikir yürütmeme yol açtığından benim açımdan yararlı oldu. Aldığınız öğrenimin kimsenin anlayamadığı Arapça sayfaları yararsızca ezberlemekten ibaret olmasını daima tuhaf bulmuşumdur. Özgün Yunanların herkesin işine burnunu sokan Türk komşularıyla yüzyıllar boyunca karışarak kendilerini alçaltmış olduğu buralarda bunun yerleşik bir alışkanlık olduğunu bilmeme rağmen size lekesiz, katışıksız kalmasını tercih ettiğim Yunan yazısını kullanarak Türkçe yazmanın hiç hoşuma gitmediğini söylemek zorundayım. Daha evvel bırakınız yazmayı, böyle bir şeyi okumamıştım bile ve uleması tarafından bugüne kadar oturtulmamış olduğundan kuralları, grameri bilinmeyen bir yazının içine kendimi yerleştirmem gerçekten zor oluyor. İnsan bir kestirmeler ve tahminler sistemiyle telaffuzları kendi icat etmek zorunda kalıyor. Kendi dilim ve yazı adabım ifadenin her anlamıyla sizinkinden çok üstün olduğundan benim için bu lağım temizlemek için altın bir kaşık kullanmak zorunda kalmak gibi bir şey oluyor. Mamafi ebeveyninize yazmış olduğunuz ve benim de başlangıçtaki eğilimimin aksine kendilerine okumuş olduğum mektubun ciddi bir şiirsel gücü olduğunu, kısmen irademin dışında beni etkilediğini teslim etmek zorundayım. Böylece size gönülsüzce zamanımdan ve sabrımdan çokça fedakarlık ederek, fakat fazlasıyla merhametsiz olan ebeveyninizin ısrarıyla yazmaktayım. Babanız bana çeşit çeşit çömlekler getirdi ve dolayısıyla kendisine borçluyum. Anneniz gözyaşları içinde, ki buna tahammül etmek de zor, babanız ilaveten bana sizin arkadaşınızla birlikte sanki geceleri uyanık kalmanıza bülbüller yetmezmiş gibi kasabaya eziyet etmek için kullandığınız şu kuş düdüklerden de bir tane verdi. Kendisi bunu sevdiğim çocuklardan bir tanesine vermemi istediyse de ben bir baş öğretmen olduğumdan artık böyle bir çocuk bulunmadığını ifade ettim. Ebeveyniniz benden şunları yazmamı istedi. Cenab-ı Allah'tan onun ve meleklerinin seni gözetmesini, kurşunlardan şeytanın karanlığından korumasını niyaz ediyoruz. Bir meleğin kanatlarını senin üstüne açmasına, çevrene dolamasına ve muhafaza etmesine dualar ediyoruz. Kötü cinlerin seni ele geçirmemesi için dualar ediyoruz. Tehlikenin seni gördüğünde başını başka tarafa çevirmesini ve öte tarafına geçmesini niyaz ediyoruz. İyi olmanı, hasta olmamanı ve yorulduğun zaman uykuyla ödüllendirilmeni niyaz ediyoruz. Midende yemek, boğazında su olmasını niyaz ediyoruz. İsa'nın Meryem anasının da ayrıca seni gözetmesini niyaz ediyoruz. Zorlukların ortasında ne kadar varsa o kadar huzur bulmanı ve neşeli olmanı niyaz ediyoruz. Eğer ölüm seni bulursa seni cennete götürecek beyaz bir cübben, yeşil bir sarığın olsun ve biz geldiğimizde karşılamak için cennetin kapılarında olasın diye niyaz ediyoruz. Arkadaşlarına hiçbir zarar gelmemesini niyaz ediyoruz. Bizi hatırlamanı, bizi unutmamanı, bu sert ve acımasız dünyada bizim için dua etmeni niyaz ediyoruz. Sayende hayatımızı sürdürebildiğimiz için, bizim gibi Cenab-ı Allah'ın da babanı aldatmış olduğun için seni affetmesini niyaz ediyoruz. Padişahın ve Allah'ın da döndüğünde bizim de yapacağımız gibi seni ödüllendirmesini niyaz ediyoruz. Eğer işler senin için yolunda giderse nazar değmesin diye dua ediyoruz. Burada çok dert var. Zaten hiçbir şeyi olmayan bizlerin artık daha az şeyi var. Her şey kötüydü, şimdi daha da kötü. Hiçbir şey tamir edilmiyor, karadan veya denizden hiçbir mal gelmiyor. Yemek için bir soğan bulursak şanslıyız. Tüccarlar ticaretini yapacak hiçbir şey bulamıyorlar. İyi olan Leyla Hanım'ın udunu hala çalıyor olması ve ud tellerinin sesi üstümüzden aşıp bize huzur veriyor. Diğer bir iyi şey de bu kasabada yaşayan bizlerin ilk defa tangır tungur sesler çıkararak tepemizde uçan bir uçak görmüş olması ve hepimizin kapılara koşması. Bazı insanların fazlasıyla korkması, köpeklerin delice havlayıp bir aşağı bir yukarı zıplaması. Ama Rüstem Bey onun ne olduğunu biliyordu. İçinde bir adamla uçan bir makine olduğunu izah etti ve bakınca bize el sallayan adamı gördük. Kasabanın ve tepelerimizin üstünde bir iki kere dolandı. Bundan çok konuşur olduk. Çünkü mucize gibi bir şeydi ve hiçbirimiz o adamın kim olduğunu bilmiyorduk. Herhalde şimdiye kadar sen de bir uçak görmüşsündür ve bu gibi şeyler hakkında senin ne düşündüğünü merak ediyoruz. Biz çok iyi bir şey olduğundan pek emin değiliz. Çünkü Allah kuşlara uçmayı nasip etmiş, bize de yürümeyi. Eğer biz kuşlar gibi olacaksak kuşlar ne gibi olacaklar? Ya bir adam çok yükseğe uçar da cennete ulaşırsa ne olacak? Allah ne yapacak? Çok kötü bir şey ise jandarmaların gelip cihat yüzünden savaşması yasaklanan Hristiyan erkek çocukların çoğunu toplamasıydı. Çok ani olduğu için burada fazlasıyla üzüntü ve telaş oldu. Ve bu delikanlıların yollar, köprüler inşa edecek ve binaların üstüne oturacağı çukurları kazacak işçi taburları için devşirildiği söylendi. İşçi taburlarında hayat çok kötü olduğu için Hristiyanların karşı tarafa geçtiklerini işittik. Neredeyse ölesiye çalışıyorlarmış ve berbat yerlerde yaşıyorlarmış. Sana okumayı öğreten arkadaşın Mehmetçik de asker olmayı istemiş olduğu halde devşirilenlerden biri oldu. Anası ve babası korktular, umut olmadığını söylüyorlar. Ama biz onları avutmaya çalıştık, onlar bizi. Çünkü hepimiz oğullarımızı kaybediyoruz. Şimdi erkeklerin işini kızlarla kadınlar yapıyor. İş yüzünden yiyecek yokluğundan hepsi zayıfladı ve hastalandı. Bir başka çok kötü şey de padişahın buradaki insanların elinden hayvanlarını alması oldu. Ordunun imansızlara karşı cihatında daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek birçok katırı, eşeği ve atı alıp götürdüler. Ama biz bu insanların kim olduğunu nereden bileceğiz? Bize okuyamadığımız kağıtlar verdiler ve ileriki bir tarihte bu kağıtları göstererek hayvanlarımızı veya onlara eşit sayıda hayvanı geri alacağımızı söylediler. Bazıları bu insanların kanun kaçakları ve hırsızlar olduğunu, hiç de padişah tarafından gönderilmediklerini söylüyor. İnsanlar neler olduğunu duyunca katırlarını sakladılar ve böylece Allah'a şükürler olsun ki kar getiren Ali'nin hala katırı var. Ama en kötüsü Nilüfer'ini yitiren Abdülhamit Hoca'ya oldu. O atı ne kadar sevdiğini ve nasıl koruduğunu bilirsin. Yaşlıydı ama hala güçlüydü ve kır atların en güzeliydi. Rüstem Bey'in atlarından bile güzeldi. Örülü yelesi, yelesindeki yeşil kurdeleler, pirinç çanları ve Abdülhamit Hoca'nın yıkanmazlardan aldığı yörük eğeriyle ne kadar harikaydı. Ve Abdülhamit Hoca'yı üstünde öyle gururlu ve sevgiyle otururken görmek de harikaydı. Padişah'tan gelen adamlar atı ve üstündeki imamı gördüklerinde muhterem biri ve bir hafız olduğu halde kabaca inmesini emrettiler. İmam kollarını atın boynuna dolayıp öyle bir ağıt tutturdu ki herkes duydu ve herkes tarifsiz üzüldü. Allah'tan atını kendisine bağışlamasını diledi. Ama kollarını atın boynundan çözdüler ve yere düştü. Ama ayağa kalkıp yine ata sarıldı, kulaklarına bir şeyler fısıldadı. At kulaklarını dikti ve ayaklarıyla tepindi. Sonra adamlardan ikisi Nilüfer uzaklaştırılıncaya kadar imamı tuttular. İmam ise bağırıp ağlıyordu. Şimdi Abdülhamit Hoca umutsuzluk ve keder yüzünden çok hasta. Çünkü o atı çok severdi. Atı olan biri için at çok önemli bir şeydir. Hele ki iyi bir atsa. Nilüfer'in ölesiye çalıştırılacağını, ordunun böyle atları, evlerin badanasını, arabaların boyasını yiyesiye kadar açlıktan öldürdüğünü söylüyor. Ve bunu asker olduğu zamanlardan hatırlıyor. Abdülhamit Hoca artık şiltesinde yatıyor ve yemek yemiyor. Böğrü ağrıyor ve bu dünyada bizimle çok kalmayacağını söylüyor. Karısı su dökemediğini ve iyileşip iyileşmeyeceğini Allah'ın bileceğini söylüyor. Artık burada doktor yok. Çünkü hepsi Hristiyandılar ve Hristiyanların savaşmasına izin verilmediği halde askere bakmak için götürüldüler. Ve eğer hastalanırsak atalarımızdan kalma tedaviler dışında çaresiz durumdayız. Abdülhamit Hoca Nilüfer'i bir daha asla göremeyeceğini, ayağının altında toprağın yarıldığını ve içine girip yatabileceğini söylüyor. Ayşe Hanım ellerini ovuşturup ağlıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Abdülhamit Hoca şiltesinde yattığı yerden hatim indiriyor. Bitirdiği ve içindeki her kelimeyi tekrarlamış olduğu zaman gözlerini kapatacağını, beyaz kefene sarılacağını ve çamların altındaki toprağa yatırılacağını söylüyor. Ve eğer o ölürse bize kim namaz kıldıracak? Olan başka bir şeyde bir hortlağımız olduğunu sandık. Çünkü her akşam gece yarısından sonra çığlıklar ve feryatlar duyuluyor, hepimizi uykudan uyandırıyordu. Şiltelerimizin üstünde korkudan titreyerek dinliyorduk. Feryatlar sokaklar boyunca yayılıyor ve saatlerce dinmiyordu. Köpekler havlıyor, baykuşlar ve bülbüller susuyorlardı. Hepimiz konuşuyorduk ve bunun ne anlama geldiğini merak ediyorduk. Sonra Rüstem Bey bir gece dışarı çıktı. Çünkü yetki ve görev onundu. Peder Kristoforos'u da yanına aldı ama Abdülhamit Hoca'yı almadı. Çünkü o çok hasta ve umutsuzdu. Peder Kristoforos'un yanında kutsal yağ, su, ikona ve buna benzer diğer Hristiyan şeyleri vardı. Yanlarında iki de hizmetkar almışlardı. Rüstem Bey'in bir de tabancası vardı. Hortlağın kocasını birkaç yıl önce Makedonya'da kaybetmiş ve şimdi de bütün oğullarını Mezopotamya'da kaybetmiş bir kadın olduğu ortaya çıktı. Kadın kederden sarhoş olmuştu ve geceleri başıboş geziniyordu. Hortlak filan yoktu ama olduğunu düşündüğümüz sıralar çok korkutucuydu. Artık geceleri dışarı çıkmasın diye o kadını kapı pervazına bağlıyorlar. Sabahları bağı çözüyorlar ve artık evinin içinde feryat edip dert çekiyor. Böylece sokaklarda daha az gürültü oluyor. Hatırlayacaksın, geçen savaşta da aynen bunun gibi bir başka kadın vardı. Babanız bir askerin, bir çömlekçinin bir parmağı gibi olduğunu, arkadaşlarının da öteki parmakları olduğunu, düşman askerlerinin de öteki elin parmakları olduğunu ve birbirlerine karşı işlediklerini, çünkü hiçbir çömleğin asla tek elle yapılmadığını, çömlekçinin Allah olduğunu, Allah'ın askerleri kullanarak dünyayı kil gibi yoğurduğunu, bu nedenle Allah'ın parmaklarından biri olduğunuz için iftihar etmeniz, eğer iftihar etmiyorsanız boyun eğmeniz gerektiğini söylüyor. Anneniz her mümkün olduğunda giysilerinizi yıkamanızın önemli olduğunu, aksi takdirde cildinizin kaşınıp iltihap toplayacağını söylüyor. Ve keşke yine çocuk olsaydınız da uzaklara gitmeseydiniz diye dilediğini söylüyor. Ebeveyninizin her ikisi de kulağı ve aklı tırmalayan bir dille aynı anda farklı konularda konuştuklarından bana fazlasıyla zahmet ve sıkıntı çektirmiş olan mektupları bununla sona ermiş bulunuyor. Annenizin tavsiyeleriyle teşvik edici sözlerinin pek çoğunu buraya katmadım. Zira siz hala aramızdayken sık sık tekrarlanmış olduğundan hepsini zaten ezbere bildiğinizden eminim. Sizi yürekten fazlasıyla sevdikleri, güvenliğiniz konusunda fazlasıyla endişeli oldukları belli oluyor. Ve dolayısıyla eğer yakın bir zamanda kendilerine yazarsanız onlar için iyi olacak. Bu bana daha fazla iş çıkaracak ve aklımı karıştıracak olsa dahi. Şunu da eklemek istiyorum ki kafesimdeki keten kuşlarını ve kanaryaları çalıp yerlerine serçeleri bırakanların siz ve arkadaşınız Mehmetçik olduğundan uzun bir süreden beri haberdar bulunuyorum. Ayrıca arka kapılardaki nişlerden herkesin ayakkabılarını çalıp bir sürü karmaşa ve sıkıntıya yol açarak insanları birbirlerinden ayakkabı trampa etmek zorunda bırakanların siz ikiniz olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla hayatın siz olmayınca daha sakin ve rahat geçtiğini söyleyebilirim. Ama daha iyi olduğunu söyleyemem. Leonidas, Baş Öğretmen.